Ayrım 3.
1952 yılı Şeker Bayramı babaannemin saygılı takırtılarıyla geldi. Havanın açık olacağı bozkır mavisinin cama açılışından belliydi. Namaza durmasını bekledim. Sonra parmaklarımın ucunda kapının arkasındaki çiviye asılı giysilerime yürüdüm. Bağdadi evi titretmeden giyinmem mümkün değildi. Giyeceklerimi koltuğumun altına aldım, merdivenlerden aşağı sokak kapısına süzüldüm. Pantolonumla kazağımı çöp bidonunun arkasında, ayakkabılarımı sokağın başında giydim. Kalenin arkasında maçın yapılacağı düzlüğe koştum. Kırağı soğuğu nefesimi buhar yaptı. Sigara içtiğimi varsaydım, keyiflendim. Çocukların geldi, geldi diye bağırıştıklarını hatırlıyorum. Hafız'ın oğlu daha bir sevinmişti. Erkek adammışsın be. Sabahın kör saatinde bir araya gelmiş, üşümüş, mutlu ve çok kararlı bir gruptuk. Sümüklerimiz burunlarımızda fitil fitildi. Maç daha başlamadan kıran kıranaydı. 4 dakika oynanıyorsa 3 dakika dalaşılıyordu. Ama canla başla. En önemlisi sahici topla oynuyorduk. Ama sahibi topunu her an geri alabilirdi. Hırçınlığımız kısmen de bundandı. Derken müdür beyin sesi. Benim takım 6-7 yenikken duyuldu. Derin telaşsız ve korkunçtu. Ortaokula giden hakem, Metin abi, dahil taş kestik. Ömer eve. Mıhlandığım yerde sarsıldım. Baba ne olur? Ciğerlerimden sökülen yakarma diğerlerini de hareketlendirmiş olmalı. Bir ağızdan yalvardılar. Ne olur, ne olur amca, öğretmenim, hatta komutanım diyorlardı. Yürü dedi İhsan Bey, çocukları görmüyordu bile. Aşağı mahalle takımı kümelendi. Bize ne, biz kazandık diye şımardılar. Sesleri bizim, yani yukarı mahalle takımına ulaşınca yakarmalarımız daha da arttı. Ne olur amca, Allah'ını seversen amca. Yürü dedim sana. İhsan Bey ağır ağır yaklaştı, durdu. Elini kaldırdı, kulağıma yapıştı. Bedenimin hızla kaybolduğunu, yerini bir kulağa bıraktığını biliyorum. Ne bacaklarım, ne gövdem, ne de kollarım vardı. Müdür bey bu sıcak kocaman kan pompalayan kulağı sürükledi. Sokaklardan dükkanlarını yeni açanların arasından geçtik. Dimdik yürüyen kolalı efendiyle yanında sürüklediği, çamurlu kulağımı görmeyen kalmadı. Babaannem ile Behiye Hanım bahçe kapısının önünde bekliyorlardı. ''Çamaşır ipini verin bana.'' dedi aynı telaşsız ses. Gövdem büyüdü ama babam İhsan Bey'in dövmeye niyeti yoktu. ''Yürü duvara.'' Ömer'i itti. Bahçe çitinin kazaklarından birisine dayadı. Eğildi, ipi ayak bileklerimin etrafından dolandırdı. Yukarı doğru sarmaya, kazığa bağlamaya başladı. Dehşete düştü, var gücüyle debelendi çocuk. Ama sıska bedenimin gücü yetmedi. Babam büyük bir hünerle ipi göğüs hizama getirdi. Önce bir kolumu sonra da diğerini sıkıca bağladı, düğümledi. Mürüvvet Hanım, sevgili babaannem torununa bakamadı, başını çevirdi. Annem, bari sırtına bir şey giydirseydik dedi. Ben tükürdüm. İhsan Bey babamın arkası dönüktü, görmedi. Akşama kadar burada kalacak dedi, eve girdi. Öfkem gözyaşlarımı kuruttu, korkumu dindirdi. Umarsız bir kine dönüştürdü. Annemi tekmelemeye çalıştım. Babamın urganı bacağımı kesti. İlk misafirler güneş yükselip de yüzümü ısıtmaya başladığında geldiler. Onları diğerleri izledi. O bayram sabahı müdür beyin bahçe çitine bağlı oğlunu görmeyen kalmadı. İlk anda kavramıyorlar, bir daha bakıyorlar, irkiliyorlar. Sonra da içeri girip fısıldaşıyorlardı misafirler. Benim adıma af dileyenler olduysa da İhsan Bey dinlemedi. Bu defa da yaşken eğilen ağaçlardan, sonradan dövülen dizlerden, bir musibet bin nasihat gerçekliğinden söz ettiler. Bayramlaşmayı tamamlayıp bana bakmamaya çalışarak geçip gittiler. En acı veren seyirlik el öpmeye gelen akrabalarımınki oldu. 86. misafir PTT'den emekli Eftal Efendi'nin Sadiye Hanım'dı. Daha bahçe kapısında çığlık attı. Bu ne hal? Doğruca bana yürüdü, düğümü buldu, çözmeye koyuldu. Behiye Hanım oğlunun çözüldüğünü gördü, içeriye haber vermeye gitti. Küçük bedenim karınca saldırısına uğramış gibi seyirdi, yerinden kıpırdayamadı. Sadiye Hanım'ın kuru ellerini sert saçlarımda hissettim. Yaşlarım çamurlu yüzümde oluklar kazıp çeneme indiler. Kurtarıcımın yüzüne bakamadım. Babaannem İhsan Bey'in suskunluğundan yararlandı, beni içeri aldı. Kaç defa söyledim ben sana, kaç defa, söylendi annem. Babanı biliyorsun, biliyorsun gene yapıyorsun, öldüreceksin sen beni. Yaşamı boyunca bir gün olsun öfkesini sahiplenmedi, sorumluluğunu duymadı. Nedenlerini kendi içinde aramadı babam. Sanki kendi dışında başına buyruk özgür bir yaratıktı. Öfkesi acı verdiğinde sorumluları acı vermesine sebebiyet verenler, yani incittiği insanlardı. İhsan Bey'in öfkesini hoş tutmak, azdırmamak sonunda ondan zarar göreceklere ait bir görevdi. Zarar göreceklere, yani karısına, çocuğuna, öğrencilerine ve diş geçirebileceği diğer insanlara. Tipik bir Rodoplu sadisti tanımladığımı anlıyorsunuz. Ne yaptıysa benim iyiliğim için yaptığına inandı. Arada canımı yaktıysa onun da doğal olduğuna inanıyordu. Yoksa ipin açtığı yaralara sürülecek merhemi kendi elleriyle alır mıydı? Vallahi billahi yine de iyi adam dedi annem. Hadi git öp babanın elini de bu iş bitsin. Bütün bir bayram odama hapsolmaya razı oldum. Öpmem dedim. Sesimdeki kesinlik annemi deli etti. Babası kılıklı piç kurusu. Sana müstahaktır. Sana ne yapsa müstahaktır. Dizleri titredi. Banyonun duvarına hızla çarptı çocuk. Bu sadmeyle bilendi, gücünü topladı, annesini itti, fırladı. Bahçeden çıktı, evin arka tarafına. Şükrü Efendi'nin bakkal dükkanına yöneldi. Ambalajın henüz hüküm sürmediği yıllardı. Diş diş örülü çuvalların üstünden taşan kırmızı pul biberler, saman rengi ıhlamur yaprakları, yeşil kına hiç tükenmezdi. Bakkalın kese kağıtlarını doldurmak için çuvalların içine eğildiğini hiç görmemiştim. Boşalan çuvallar hep üstten dolduruluyorsa, altta kalan fasulyelere, pirinçlere ne oluyor diye merak ederdim. Baharatın kenevire, kenevirin kementlenmiş urganlara, urganların duvarda asılı eleklere sinmiş kokularını içime çektim. Fil dişi sabunların üzerinde çifte çekiş damgasını inceledim. Gel de yardım et dedi Şükrü Efendi, akide kutularını diziyordu. Beni ağaca bağlı görmemiş olmasını umuyordum. Olanaksızlığını düşününce duraladım, ter bastı. Gel hadi gel dedi Şükrü Efendi. Çocuk girdi, birkaç titrek adım attı. Kulaklarına ince, ıslak bir uzun hava çarptı. Babamın korkusundan iyice kızılmış radyodan geliyordu. Bu ne? Radyo. Onu sormuyorum, çalan ne? Mey dedi bakkal. Ney anladım ben. Kulaklarımı diktim. Beğendin mi? Cevap vermedim. İhsan Bey'in zorla götürdüğü Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası cumartesi konserlerinde duyduğum bir sesle karşılaştırıyordum. Ben flütü de seviyorum dedim. Kötü bir şeyi itiraf eder gibi fısıldamıştım. Şükrü Efendi ne diyeceğini bilememiş olmalı. Bir süre sessizce çalıştı. Sonra bir külah akide şekerine uzandı. Biz seninle bayramlaşmadık dedi. Uzattı. Elini öpmeye davrandım. Azgın bir egzama yarasıyla burun buruna geldim. Annemin bu bakkaldan bu yüzden alışveriş etmediğini hatırladım. Tırnaklarımın diplerine kadar terledim. Şükrü Efendi elini çekti, arkasına sakladı. Berhudar ol oğlum, berhudar ol diye geçiştirmeye çalıştı. Ben çocuk, ileri doğru bir hamle yaptı, yaşlı adamın elini kaptı, dudaklarımı yaranın üzerine yapıştırdım, yanağıma sürttüm. Herkesten intikam aldım. Babamla hiç geçinemedik ve ben kendimi bildim bileli evden kaçmaya çalıştım. İlk teşebbüsümü Şükrü Efendi önledi. Şöyle ki, oğlunu kayırdığı söylentileri olasılığından çekinen İhsan Bey, beni 8. sınıfın ortasında öteki Fransızca öğretmenine devretti. Öteki Fransızca öğretmeni, müdür beyden aşağı kalmamak için bize olağanüstü yüklendi. Çocukların benden uzak durmaları için bir neden daha. Kopya konusunda gösterdiği özel titizlikte başıma patladı. Şöyle ki Bozkır Ayazı'nın ölüleri mezarlarından söktüğü gündü. Sınavdaydık ve ben Ankara Ovası'nın böyle bir günde yukarıdan, kaleden nasıl bir görünüm içinde olabileceğinin düşünü kuruyordum. Bulutlar alçaktaydılar. Belki de kalenin tavanına kadar inmişlerdi. Öyleydiyse pek bir şey görünmezdi ama herhalde henüz o kadar alçalmamışlardı. Elma dağın tepesine kurulmuş, oh canım oh keyif yapıyor olsalar gerekti. Kımraştım, burnumu pencerenin hava üfüren aralığına nişanladım. Gözlerimi yumdum. İçeri kaçan tipi taneciklerini burnumun ucuna çarptırmaya koyuldum. Gazoz içer gibiydim. Buz gibi su kokuyordu. Hadi canım sen de, bu havada koku bile donar. Donmuş kokular yazın satılan buz kalıplarını çağrıştırdı. Donmuş limon kokusu buzu, donmuş kekik kokusu buzu. Azar azar kullanılacak. Kalıbın ucu biraz kırılacak. Bir tabağa konacak, doğru yatak odasına. Mis gibi kokutacak ama dikkat etmek lazım. Porselen tabağa koymuşsun ya, kayıp yerlere düşmesinler. At arabasında da dikkat etmek lazım. Kalıplar bir kayarda düşerlerse demeye kalmadı, havalandığımı hissettim. Çakan şimşeğin tokat olduğunu fark ettiğimde geri fırladım. Bu defa da başımı pencere pervazına çarptım. Elimi kaldırdım, yüzümü korumaya çalıştım. Babamın yakama yapışmış eli aman vermedi. Sıramdan dışarı sürüklendim, sınıfın ortasına itildim. Taşlaşan öğrencilerin suratlarında en ufak bir ipucu yoktu. Babama baktım. Dışarı dedi İhsan Bey. Kopya ha, bir de kopya, defol. Ne kopyası baba, yani müdür bey? Yalan mı söylüyor öğretmenin ha? Yalan mı? Rezil ettin beni. Ben bir şey yapmadım, kopya çekmedim. Bak hala konuşuyor, defol, defol gözüm görmesin seni. Baba vallahi, bana baba deme diye tepindi babam. Boynundan damarlar fırladı. Defol, yürü, yürü ya da ben yürüteceğim. Uzandı koluma, yapıştı, dershaneden dışarı sürüklendik. Paltom, hırsını alamadı, parmaklarını koluma gömdü, etimi büktü, büktü, kopartmaya çalıştı. Gıkını çıkartmadan defol. Ben çocuk kapının önündeki buzda düştü, toparlandı, tipiye doğru atıldı. Kar yanan yüzüme değdikçe eridi, buharlaştı, gözyaşlarıma karıştı. Kaleye yöneldim. Batı yüzünden tırmanmaya çalıştım, tipi bırakmadı. Kar sandığımdan fazla yığılmıştı. Dizlerime dek gömüldüm. Yavaşlamak zorunluluğu öfkemi artırdı. Hamle güdüsüyle dor top oldum. Bu defa da öfkem göğsümün üstüne çöktü, acıttı. Dört ayağımın üstüne indim, öyle denedim. Yakamdan içeri dalan karlar göbeğime indi. Belki de yarım saat, belki de bir ömür geçti. Kaydım, toparlandım, kaydım, toparlandım, yolun yarısına gelemedim. Yüreğim daraldı, yere kapaklandım. Hıçkırıklarımı saldım gitsinler. Yanağımı kara bıraktım, değdiği yere eritti. Serinlik hoşuma gitti, yanağımı tekrar tekrar sürttüm. Mis gibiydi, kuş tüyü yastık gibiydi. Debelenmeyi bıraktım, sırt üstü uzandım. Biraz öyle durdum, yüzü koyun döndüm. Kollarımı iki yana açtım, başımı bir o yana bir bu yana çevirdim, kararım kesindi. Gideceğim buralardan, ben buralardan gideceğim. Başımı vida yaptım, karın içinde vurdum, enseme kadar gömüldüm. Sonra bir elimi derken ötekini soktum. Ayaklarımla da delmeye çalıştım. Derinlere gittikçe sakinledim. Kalp atışlarım normalleşti. Yüzümün yanması geçti. Anlık sükunetimden yararlanmış olmalı, öfkem yine kabardı. Burada böyle yatmayı sürdürürsem bir yerlere gidemeyeceğimi hatırlatıyordu. Önce yavaş yavaş, sonra haykıra haykıra ağladığımı hatırlıyorum. Tipinin sesimi örttüğünü de hatırlıyorum. Gideceğim. Gideceğim buralardan. Nereye? Cevap yoktu. Ölmek düşüncesi o zaman geldi. Hiç kıpırdamadan durursam belki de donacağım temennisini izleyen paniği var gücümle sindirmeye çalıştım. Bakkal Şükrü Efendi tepeye, evine gaz yağı çıkarmış dönüyordu. Beni bu halde buldu. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Birisinin geldiğini hissetmiştim. Kendimi kastım, kıpırdatılmaya izin vermedim. Şükrü Efendi beni sırt üstü çevirmeye çalıştı. Haydi oğlum, haydi aslanım. Soğuktan morarmıştım, gözlerim kan çanağıydı. Yine de eve dönmem Şükrü amca diye direniyordum. Yaşlı adam belki de yapılabilecek en iyi şeyi yaptı. Dönme dedi, çimene çöker gibi yanıma, karın üstüne oturdu. Bir sigara yaktı, birkaç nefes çekti. Paran da yoktur şimdi senin dedi. Neden sonra? Sanki konuştuğum kızla Luna Park'a gidecektim de param çıkışmıyordu. O kadar olağandı sesi. Yok dedim ve ilişkilerime işleyen soğuğu ilk kez duydum. Dur bakalım, yeleğinin ceplerini uzun uzun karıştırdı. Yüzü rüzgara dönüktü, kirpikleri kar tutmaya başladı. Cebinden çıkardıklarını saydı. Bu yetmez, Balgat'a bile götürmez seni. Yeni fark etmiş gibi de ekledi. Sen donacaksın, duraladı. Bak, yanlış anlamıyorsun. Dükkanda para var, istersen oradan alırsın. Ben eve dönmem. Dönme dedi yine. Arkadan gireriz, bizi kimse görmez. Tereddütümü hissetti. Haydi dedi, hava daha kararmadan dönelim. Senin yolun uzun. Birkaç kez boyanmış asker kaputunu çıkardı, omuzlarıma attı. Giy şunu. Ben üşümüyorum. Üşüdüğünden değil dedi bakkal. Seni tanımasınlar diye. Dükkana vardığımızda hava iyiden iyiye kararmıştı. Şükrü Efendi tezgahın arkasına dolandı. Dipteki kapıyı açtı. Daha önce fark etmediğim küçük bir odaya girdik. Odanın üst katta kendi evimizdeki banyonun altına düştüğünü hesapladım. Burada iyi adam saklanır, 1000 sene arasalar bulamazlar. Yaşlı adam şöyle bir duraladı. Köşede yığılı şeker çuvallarını işaret etti, oturmamı söyledi, rafları karıştırdı. Soyun, çok soğuk. Titrememi denetlemeye çalıştım, olmadı. Giysilerimden süzülen buzlu sular yerde su gölcükleri oluşturdular. Şükrü Efendi askeriye artığı gibi görünen uzun donlar, fanilalar çıkardı. Çabuk giyin, bulduğu at yaygısında uzattı. Şunu da sırtına al. Dükkan tarafına geçti. Döndüğünde elinde 2 çay bardağı, bir de şarap şişesi vardı. Doldurdu, birisini uzattı. Bir dikişte bitir dedi. Öyle yaptım. Bakkal bir daha doldurdu. Bu seni ısıtır. Sigara sarmaya koyuldu. Egzamaların geçmiş dedim. Bir tür af dileme gayreti. Tütün içiyor musun? Hayır. Sardığını kendisine döndürdü. Onlar egzama değil dedi. Neden sonra? Ne peki? Harften kalma bir illet işte, gıdasızlıktan. İstiklal Savaşı mı? Kutül Amare adını o gün duydum. Bağdat'ın güneyinde Dicle'nin atnalı gibi kıvrıldığı yerdeydi. İngilizlere ünlü generalleri Towsend kumanda ediyordu. Halil Paşa'nın önünden kaçan İngilizler bu at nalının içine girmişler, sırtları nehire dayalı, nalın açık ucuna çektikleri 3 kat tel örgünün ardına kilitlenmişlerdi. Şükrü Efendi'nin alayı bu tel örgülere saldırıyor, her defasında kadın saçında bit örneği onlarca adam takılıp kalıyordu. Her hücumda taze cesetler eskilerin üzerine düşüyordu diye anlattı. Sonunda cesetlerin ağırlığına dayanamadı, tel örgüler bile çöktü. Üstlerine güneş döndü, çöl sıcağı döndü. Bir açık hava mezarlığı ki sinekten duvar, öte yandan insan leşi bir tatlı kokar ki sorma. Ölülerin bağırsaklarının tadını damağında hissedersin. Sarıp sarmalanırsın, ne fayda? Derine işler, sidiğinden çıkar leş kokusu. Hücuma kalktığında balçık gibi cesetlere bata çıka yürürsün artık. Ama daha da kötüsü ne biliyor musun? Daha da kötüsü biz kıran kırana savaşıyoruz ya. Bir de baktık ki öldürdüklerimiz İngiliz değil. Öğreniyoruz ki boğazladıklarımız Hintli, Nepalli, Pakistanlı. Hemen hepsi Müslüman adamlar. Ne iştir? Şimdi bak İngiliz'in aklına ne yapmış. Bunlar Müslüman ya, savaştıkları toprakların adını Kur'an'dan olsun, hadislerden olsun bilirler. Bildiler mi de halifeye karşı savaştıklarını anlarlar, isyan ederler. Böyle olmasın diye Towsend haritaları yeniden yaptırmış. Hep böyle yapmış. Şimdi biz Üsküplüsü, Salihlilisi, Arap'ın, Kürd'ün toprağında İngilizlere karşı Pakistan Müslümanları ile savaşıp duruyoruz, iyi mi? Diyeceğim her şeyin başı tahsil, terbiye oğlum. Tahsilin olmadı mı, başına tencere geçirmiş adam gibi yaşarsın artık, burnun ucunu görmeden. Dalmış olmalıyım, uyandığımda hiç kıpırdamamış gibiydi, sigarasını içiyordu. Çok mu geç oldu? Yatsı okundu. Yukarıdan bizim evden sesler geliyordu. Kulaklarımı diktim, babaannemin Kur'an okuduğunu anladım. Baban karakola gitti diye açıkladı Şükrü Efendi. Karakola mı? Şimdi sana kızacaklar. Sen beni merak etme. Annem mi ağlıyordu ne? Babam seni buradan attırır. Şükrü Efendi cevap vermedi. İstersen bana elbiselerimi ver. Zorlukla doğrulduğumu hatırlıyorum. Elbiselerim donmuş, pantolonumun paçaları birbirine yapışmıştı. Ayırıp giymeyi denedim. Bu defa da buzlar ateş oldu. Değdikleri yeri yaktılar. Aklım bakkaldaydı. Sen ne yapacaksın şimdi? Yatıp uyuyacağım dedi. Bakkal çuvalları işaret ediyordu. Ama burası çok soğuk. Ziyan etmez dedi. Hadi baban dönmeden eve çık sen. Gürültü yapma. Annemin kulakları sesteydi. Kim o diye bağırdı daha merdivenin başından. Babaannem Kur'an'ı kesti. Allah'ım sana çok şükür. Gel gel sobanın başına da çıkaralım şunları. Ne ki Ömer'in gözleri bir garip bakmış olmalı. Nasıl yaptıysam ikisini de geri çekilmeye zorlamayı başardım. Tek kelime etmeksizin odama yöneldim. Delikanlı olduğumu da sanırım o gün idrak ettiler. Ne giydim ne çıkardım bilemediler. Bir ara babamın sesini duydum. Ne demek efendim ne demek? Sonra fısıldaşmaları geldi. Daha sonra da el ayak çekildi. Aşağıdaki buz gibi odada bir başına oturan Şükrü Efendi'yi yalnız bırakmama kararıma rağmen dayanamadım, rahatsız bir uykuya daldım. Evden kaçabileceğim düşüncesi babamı daha bir özenli davranmaya zorlamış olmalı ki o kışı önemli bir çatışma daha olmaksızın atlattık. Bahara bir hayli boy atmış girdim. O yaz Ankara'nın Cebeci Çayırı'na bir cambazhane kuruldu. Süheyla cambazhanenin kraliçesiydi ve bendeniz müdürün oğlu ilk kez aşık oldum. Biz davetliydik. Gösteri başlamadan az önce geldiğimizi, en ön sıraya bizim için özel olarak yerleştirilmiş portatif sandalyelere, annem bu cins sandalyelerin etlerini sıkıştırdığından yakınmıştı. Oturduğumuzu hatırlıyorum. Işıklar biz yerleştikten sonra söndürüldü. Ortalık zifiri karanlıktı. Uzun süre öyle kaldı. Sabırsız seyirciler ıslık çalmaya başladılar. Islıkları küfürler izledi. Sonunda göbek taşı benzeri tahta sahnenin kenarından bir yerlerden mavi bir ışık yandı. Kör şarkıcının giriş taksimi tamburlaydı. Her yer karanlık, pür nur o mevki. Bu şarkıyı annem çok severdi. Ben de oldum olası şeytan yoklamış gibi ürperirdim. Bu defa da öyle oldu. Körün yakarışı bozkıra taştı, uzandı. Mezar taşları önüm sıra yalpaladılar. İçlerinden bir tanesi rengarenk ışıklar saçan açık bir kabirin başındaydı. O kabirden karanfil kokulu Maria Montez beyaz geceliği içinde rüzgardan bir sütunun üzerinde yükseldi. Gonca dudaklarını araladı, gülümsedi. İki tane kama sivrisi köpek dişi göründü. Öylesine canlı bir hayaldi ki ürperdim, anneme sokuldum.